Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün İstanbul'un fethinde biraz geri gideceğiz. İstanbul'un fethi müjdelenmiş bir fetih. Dolayısıyla Müslüman alemi için bir kızıl elma.
Evet.
Pek çok defa kuşatılmış. Kuşatma için gelenlerden burada bu topraklarda kalanlar var. Bıraktıkları eserler var. Bugün biraz onlardan konuşalım.
Evet, doğru, haklısınız. İstanbul Müslümanların kızıl elmasıdır. Öteden beri Müslümanlar şehri fethetmeyi istemişler. Çünkü Hazreti Peygamber'in bu hususta bir müjdesi var. Bu müjdeye kavuşmak için. Bu kuşatmaların ilki Emevi Devleti'nin kuruluşuyla başlıyor. Emeviler biliyorsunuz 4 halifeden sonra İslam İmparatorluğu'nu idare etmişlerdir. Ve çok az bir zaman sonra, yani hicretten Hazreti Peygamber'in vefatından çok az bir zaman sonra Halife Muaviye devrinde onun oğlu Veliaht Yezid'in kumandasında bir ordu İstanbul'u kuşatmaya gelmiştir. Bu ordunun gelişi meşhurdur çünkü bu orduda çok sahabi vardı. Pek çok sahabi bu orduya iştirak ettiler çünkü Hazreti Peygamber'in bu müjdesine kavuşmak istiyorlardı. Çünkü onu fetheden asker kumandan neyi kumandandır? Onun askeri neyi askerdi? Nimelciş. O müjdeye kavuşmak için yaşlılıklarına, hastalıklarına bakmadan, mesafenin uzaklığına ve zahmetine bakmadan sahabiler içinde, yani Hazreti Peygamber'in arkadaşları içinde pek çok kimse bu sefere iştirak ettiler. Bunlardan bir tanesi de bizim halkımızın Eyüp Sultan adıyla andığı Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari Hazretleri'dir. 80 yaşındaydı. Atına bağlıyorlardı düşmesin diye. Zannedilenin aksine Anadolu üzerinden geldiler ama, yani Emeviler, bir grup da Kıbrıs üzerinden, o zaman Kıbrıs fethedilmişti, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'nı geçerek arka taraftan gemilerle geldiler.
Yani sadece kara kuşatması yok, aynı zamanda denizden gelenler,
evet,
de var.
Ordunun bir kısmı Adapazarı üzerinden geçti. Bir kısmı ise bugün Edincik denilen Bandırma'nın bir köyünde bir küçük donanma kurdular, hafif bir donanma. Orada gemiler inşa ederek karşıya geçtiler. Bu enteresandır, çok kişi bunu bilmez. Şunu mesela düşünmezler. Niçin Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri Rumeli yakasında? Araplar Anadolu'dan geldiler. İşte bu sebepledir. Gemilerle, bir kısmı da gemilerle kuşattılar. Bu kuşatmada İstanbul'un düşmesi an meselesiydi. Çünkü İstanbul zaten sur içidir. Evet, diğer taraflar da Bizans toprağı ama merkez düşerse diğerlerinde çözülmesi kolay olacaktır. Bu ordu ki Amorion denilen yerde, yani bugünkü Afyon'un Emirdağ kazası yakınlarında çok büyük bir Bizans ordusunu mağlubiyete uğratmış bir ordudur. Anadolu'da artık Bizans hakimiyeti kalmamıştır. Bu ordunun önünde duracak hiç kimse yok. Büyük ordu bozulmuş. Fethi an meselesi. Fakat işte imdada kolera, dizanteri yetişiyor. İslam ordusu içinde muazzam bir dizanteri salgını. Tabii şehirde de var aynısı. Dizanteri salgını baş gösteriyor.
Bizans imdadına yetişiyor, değil
evet,
mi?
Evet, Bizans imdadına yetişiyor. Ve bakıyor ki kuşatmanın adeta imkansız olduğunu görünce ordunun kumandanı Yezid kuşatmayı kaldırıyor. Bu hastalıktan Eyüp Sultan Hazretleri de vefat etmiştir. Ve sefere iştirak eden pek çok asker gibi sahabelerden de vefat edenler olmuştur. Eyüp Sultan Hazretleri tabii Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden olduğu için ona tantanalı bir cenaze merasimi yapılmış. Uzaktan gözcüler tabii bunu seyrediyorlar. Hatta rivayete göre Bizans kuşatmanın da kaldırıldığını gören Bizans imparatoru bir haber gönderiyor Yezid'e. Oraya gömdüğünüz her kimse, ben onu siz gittikten sonra çıkaracağım, ölüsünü köpeklere atacağım diye.
İntikam
alıyor. O şeyin getirdiği mağruriyet, yani kuşatmanın kaldırılmasının. Yezid diyor ki, eğer böyle bir şey yaptığınızı duyarsak, ki bu zor bir şey değil, ben de şuna yemin ediyorum ki İslam memleketinde ne bir Hristiyan bırakırım ne bir kilise bırakırım. Buna intikam olarak. Bunun üzerine fevkalade korkan Bizans imparatoru bu mezarın yanına nöbetçiler dikiyor.
Bir şey olmasın
kendini
diye.
Bilmez birisi gider de mezara bir hakaret eder diye. Ve Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarı 600 sene Bizanslılar tarafından korunmuştur.
Ne enteresan, nasıl bir bahane, nasıl bir sebep değil mi? Yani düşünsenize, belki de kaybolacaktı.
Allah'ın işi böyledir. Evet. Yani facirlerle de Allah hizmet ettirir. Ve Latin istilasına kadar, 13. asırdaki Latin istilasına kadar kabir muhafaza edilmiştir. Tabii bunda kabirin yanında bir su çıkması, bu suyun ayazma der Rumlar, şifalı su. Bu suyun sinir ve siyatik hastalıklarına iyi gelmesi ve Bizans imparatorunun kızının rüyasında bunu görüp bu sudan içip iyileşmesi ve bundan dolayı halkın, yani Rum halkın, Ortodoks halkın bu kabre olan alakası da zikre değerdir. Ben bunu başka yerlerde de gördüm.
Ama Rumlar değişmemiş değil mi? Yani
hayır.
Kendilerine mal etmemişler.
Hayır
yani
hayır hayır, yok, biliyorlar kim olduğunu. Fakat Rumlar aynı Şiiler gibi kabir ziyaretine aşırı derecede emniyet verirler. Kabirde yatan kim olursa olsun, yani Türk azizi de olsa, Türk azizi derler onlar, gelir adak yapar, şifa diler. Yani o ki biraz bu hususta biraz şeydir, liberal ve demokrat düşünürler Rumlar. Yani istifade, pragmatik bakarlar hadiseye. Müslümanın da evliyasıdır, ondan da isterler. Mesela Hala Sultan böyledir Kıbrıs'ta. Hala Sultan'ı en çok ziyaret eden Türklerden çok Rumlardır. Adak yaparlar, gelirler, çocuğu olmayanlar, kocasıyla arası yok, evi almak isteyenler adak yaparlar. Şahit olmuşluğumuz var, pek çok Müslüman kabrinde bu var. Osmanlılar zamanında daha da yaygındı. Bu Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin korunmasını intihac etmiş. Ama Latin istilası, Latin istilası nedir? Haçlı Seferi'nde biliyorsunuz Latinler, Haçlılar mukaddes topraklara gitmek yerine İstanbul'u işgal edip burayı yağmaladılar. Ve 50 sene burada hakimiyet kurdular, bir Latin imparatorluğu kurdular. Bizans imparatorları artık o Haçlı Latinlerden olmaya başladı. Sonra eski hanedan mensupları bunları devirdi. Tekrar Ortodoks hanedan hüküm sürmeye başladı. İşte o zaman İstanbul yakılıp yıkıldı. Pek çok İstanbul hazineleri Venedik'e, Fransa'ya, İtalya'ya götürüldü. O zaman da Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri kayboldu. İşte meşhur Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde hocası Akşemseddin'in keşif yoluyla kabri bulması işte bu hadiseden sonradır. Kabir kaybolmuştu. Hakikaten keşfedilen yer eşildiği zaman orada bir taş bulundu. Haza Merkadi Hazreti Halit. Hazreti Halit'in yattığı yer işte burasıdır diye. Onun üzerine kabrin olduğu anlaşıldı. Ve onun üzerine Fatih Sultan Mehmet bir türbe yaptırdı. O türbe yıkıldı zelzelede. Bugünkü türbe Sultan 3. Selim'den kalmadır. Cami de türbede. Minareler Sultan 3. Ahmet'ten kalmadır. Ama türbe ve cami Sultan 3. Selim'den kalmadır. Sanat tarihinden anlayanlar zaten farklılıkları anlar. Yani hangi devrin eseri olduğunu, hafif rokoko tesiri var camide. Onun Fatih'ten kalmadığı belli bir şey. Bu İstanbul'da Türklerin fethinden önceki en mühim İslami eserdir.
Şimdi onu soracaktım tam da. Yani aslında çok bilinen, çok ziyaret edilen, hacca gidenlerin uğradığı, yurt dışından gelenlerin işte hacca gidemesek de hiç değilse bir Eyüp Sultan'a gidelim dedikleri Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi aslında İstanbul'un fethinden önce kalan bir yer. Aynen öyle. Eser olarak sonra yapılmış ama yer olarak, mekan olarak çok eski.
Oradan çıkan su da hala duruyor.
O aynı su mudur? Aynı bahçede sudur. Yok. Şeyden akan
şöyle, bahçede o meşhur Fatih Sultan Mehmet'in diktiği ve yarısı yıldırım isabetiyle kırılan çınar ağacının etrafındaki dört çeşme değil. Kabrin hemen yanında bir kuyu var. O kuyu şimdi kapatmışlar. Eskiden o su açıktı. İsteyen oradan su çekip içebiliyordu. Çok lezzetli bir su değil. Kuyu suyu zaten lezzetli olmaz. Ama halk onun Mekke'deki zemzemle bağlantısı olduğuna inanırdı. Haksız da değiller. Dediğim gibi sinir hastalıklarına çok iyi gelen bir sudur. Mücerreptir. Ben bunu içip de sinir hastalıklarından kurtulan veya en azından büyük bir inkişaf kaydedenleri biliyorum, tanıyorum. Fakat nedense bu iki tamirat geçirdi. Bir yakında, bir daha eski. Bu iki ilk tamiratta içeriye alındı ve musluk kondu. İkinci tamiratta ise tamamen kapandı orası. Şu anda kuyu aktif değil. Belki sıhhat,
bir sebebi var mı?
Bilemiyorum. Soruyorum, muhatap yok. Belki bir sıhhi sebebi var. Kuyu suları biliyorsunuz, hele İstanbul gibi yerde, hele şimdi bu teknolojinin çok ilerlediği, kanalizasyon teşkilatının çok ilerlediği bir zamanda çok da sıhhi değil. Ama yani zemzem gibi bir su bile aynı tehlikeden masum değil. Bunun bir çaresi ilaçlamaktır. İlaçlarsınız, gene insanlar o ananeyi devam ettirirler. Bu bir eksikliktir Eyüp Sultan'ın. Yani o kabrin hususiyeti ayazmasıdır. Ayazma sayesinde o kabir 600 sene ayakta durdu ve kolay bulundu. Yani bu ayazma su mühimdir. Onun için o suyu bir şekilde tekrar aktif hale getirmek lazım. Ama nedir, ne değildir şu andaki şartlar onu bilemiyorum.
Bunu belediyeye belki belediye konuşmak lazım.
Belediye yapması lazım. Kültür Bakanlığı yapması lazım. Yani her restorasyonda biliyorsunuz tarihi eserler tarihi hususiyetlerinden bir nebze kaybediyor.
Uzaklaşıyor.
Evet. Yani düzeltmek ve lüks, mesela İtalya, onun için ben diyorum ki bir şey tamir edileceği zaman, daha doğrusu restore, keşke İtalya'dan bir adam getirseler. İtalyanlar asgari yaparlar, zararla tamir etmekte mahirdiler, alışmışlar.
Tabii.
Asırlar boyu bunu yapmaya. Şimdi Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri böyledir. Yakınlarda bir tarihçi, burası uydurma bir kabirdir, böyle bir şey yok, Fatih Sultan Mehmet uydurdu diyor, ama ben bunu esefle karşılıyorum. Yani bütün İslami kaynaklarda, hatta Rumların kaynaklarında bile anlatılan bir hadiseyi Fatih Sultan Mehmet'in politik bir manevrası olarak görmek doğrusu biraz insanların inançlarıyla ve
tarihine bir beklentiyle yapılmış olabilir böyle bir politik manevra.
Yani bakın, Allah bizim yanımızda, Eyüp Sultan'ın kabrini bulduk. Tabii ki kabrin bulunması fethin sonundadır.
Evet.
Sonundadır yani, önünde değildir.
Hatta için, yani evet, morale ihtiyaç hep morale vardır ihtiyaç, ama yani sonuna doğru.
Sonuna doğrudur bulunur. Yani bu bir ara münakaşa edildi ama doğru değil. Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri bilinen bir kabirdir. Hatta önündeki çınar ağacının olduğu yerin onun yıkandığı yer olduğu rivayet ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'in hani meşhur çınarı diktiği yer bugün de hala duruyor orası. Halkın asırlar boyu çok itibar ettiği.
Etrafı çevrili çınar. Çevrili gidenler çınar. İçin söyleyelim. Avludaki.
Onun etrafındaki dört suyun da İstanbul halkının inanışında evlenmemiş kızlar oraya giderler. Muslukları tek tek açarlar. Türbenin önünden başlarlar ve öbüründe bitirirler. Yeni ondan sonraki başka bir kız yapacaksa bunu önce bunları kapatır. Sonra tekrar dolaşarak açar. Yani hem kapatıp açmaz yani. Hepsini bir kapatır. Sonra tekrar açar. Şimdi bunu bilen yok.
Fazla. Böyle bir ritüel.
Nadiren görüyorum ben yani eskilerden. Bu bir ritüeldir.
Ama bunu yapabilmek için de oranın sakin olması lazım. Hiçbir zaman orayı
doğru.
Sakin yakalayamıyorsunuz ki.
Onun için çok erken
ki.
Gelirler Eyüp Sultan'a. Sabah erken gelip o zaman yaparlar. Şimdi o sabah bile
çok,
tenha
namaz
bulmak
çok kalabalık.
Mümkün değil İstanbul. Çünkü çok arttı. Eskiden Eyüp'e gitmek çok zordu. Şehirden Eyüp'e yol yoktu. Bir kere Edirne kapıdan yol yoktu. Tamamen mezarlıktı.
Mezarlıkların arasına yürüyerek.
Evet. Balat'tan bir kamyonun zor geçeceği bir yol vardı. Hatta araba beklerdi karşıda. O geçer sonra geçerdi. O kadar dardı. Bu çok yakın zamanda. 80'li yıllarda açıldı o sahil yolu. Bu kadar genişletildi. Yine dar ama yani onun için Eyüp'e gitmek kolaylaştı. Şey ise çevre yolu ise 70'li yıllarda açıldı. Boğaz Köprüsü'nün yapılmasıyla Eyüp'e gitmek ondan sonra kolaylaştı. Ondan önce hiç kolay değildi. Bir maceraydı Eyüp Sultan'a gitmek.
Evet, anlatır eskiler çalışanlar evet. Kayıklarla gittiğini ya da yürüdüğünü.
Köpeklere karşı elinde bir sopa tutarak evet. Gidip geldiklerini anlatırlar. Şimdi İstanbul'daki tek sahabi kabri Eyüp Sultan Hazretleri değil. İstanbul'da 30'a yakın sahabi kabri var. Bu kabirlerin bazıları kabir değil makamdır. Çünkü biliyoruz ki o zat Mekke'de, Medine'de veya başka bir yerde vefat etmiştir. Cabir bin Abdillah gibi, Enes bin Malik gibi. Peki bu kabirler uydurma mıdır? Hayır. Bu kabirlerin bir kısmı evliya keşfi ve rüya vesilesiyle bulunmuştur. Muhtemelen o sahabeler İstanbul kuşatmasına gelmişler. Orada bir müddet bulunmuşlar. Kutlu kişiler bir yerde bir müddet bulundukları zaman adeta kokusunun bir yere sinmesi gibi onun manevi hali de oraya siner. Ehil olanlar bunu anlarlar. Buradan filanca geçmiş, burada filanca kalmış gibi.
İsmen.
İsmen anlarlar. Burada filanca kalmış. Bu bir keşif ama manevi bir husus. Bu metafizik bir husus. İspatı kabil değil. Ve bunların bulunduğu yere de makam namıyla türbeleri yapılmıştır. Ama bunun dışında İstanbul'un fethine gelen, burada şehit düşen sahabelerin olduğunu biliyoruz. Bunu İslam kaynakları yazıyor. Bilhassa Ayvansaray surlarının dibinde.
Surların dibinde.
Hala bugün birkaç tanesi bellidir. Çok sahabi kabri vardı. Bu sahabi isimlerini bilmiyoruz
zaten. Kardeşi.
Süt kardeşi var. Şeybe. Başkaları var. Eyüp Sultan Hazretleri'nin aşiretinden, kabilesinden kimseler var. Muhammed El Ensari gibi. Fakat ismini bilmediğimiz sahabeler de var. Yani biz 120 bin kadar sahabenin olduğu tahmin ediliyor. Bunun 10 küsur bininin ismini biliyoruz. Gelmiş peygamberimizi görmüş. Sonra köyüne gitmiş. Hiç ismi belli değil. Hiçbir rivayeti yok. Bu da sahabidir. Hı hı. Bunlar da savaş oldukları zaman biz de gidelim demişler. Ama biz isimlerini bilmiyoruz. Hı. Bu sebeple İstanbul bilhassa surların dibi kutludur. Hatta İstanbul'un içinde mesela Sirkeci'de bile sahabi kabri vardır. Evet. Bu tabii kuşatma her taraftan.
Yol boyunca var zaten var. Küçük küçük. Kimileri yıkılmış kaybolmuş.
Bir kısmın Sultan Fatih'in askerleridir. Bir kısmı ilk fethiyle gel. Tesadüfen içeri girenler, bir fırsat bulup içeri girenler olmuştur. Kuşatma sadece dış surlardan değil deniz surlarından da olduğu için bu tabidir. Bu sahabi kabirlerinin imarı Sultan II. Mahmut zamanında olmuştur. Sultan II. Mahmut bütün İstanbul'daki sahabi kabirlerini elden geçirmiş. Bunların üzerine kapalı veya açık türbeler yaptırmış. Olanlarını tamir ettirmiştir. Çoğunun zaten üzerinde Sultan Mahmud Adli'nin tuğrasını görmek mümkündür. Yani böyle bir hizmeti sebkat etmiştir. Sultan II. Mahmud'un sahabi kabirleriyle alakalı olarak.
Peki bir kez mi fetih denemesinde bulunulmuş?
Hayır. Emeviler devrinde bir kuşatma daha var. O kuşatma Halife Abdülmelik zamanındadır. Halife Abdülmelik İstanbul'un fethedilmesini istiyordu Emevi halifesi. Onun zamanında Anadolu'da çok savaşlar oldu. Bu savaşlar neticesinde Anadolu'nun pek çok yeri Müslümanların hakimiyetine girdi ve nihai olarak Kıbrıs'ın fethedilmesi düşünüldü. Abdülmelik oğlu Süleyman ve Mesleme'yi İstanbul'un fethine memur etti. Vefat ettiği zaman yerine Velid geçmişti oğlu. Velid'in kardeşleri Süleyman ve Mesleme, birisi deniz, birisi kara ordusu komutanı olarak İstanbul'u kuşatmaya geldiler. Bunlar bu sefer Süleyman Kıbrıs, Akdeniz üzerinden Çanakkale'ye geçerek donanmayla, Çanakkale'de bir müddet kaldılar, 7-8 ay orada kuşatma gemileri yaptılar, hafif gemiler. Mesleme ise yine biraz evvel anlattığım gibi Edincik'te, yani Belkıs şehrinin yanında Edincik var, Bandırma'da, orada hafif donanma yaptı. Beraberce şehri Avrupa yakasından kuşattılar. Tabii
karadan da
kuşattılar, denizden de kuşattılar. Uzun zaman bu kuşatma devam etti. Derken Halife Velid'in öldüğü haberi geldi. Halife Velid ölünce kardeşi Süleyman onun yerine halife oldu. Süleyman geri döndü. Çünkü dönmesi bu sefer başşehirde isyan çıkabilir, karışıklık çıkabilir.
Başı boş kalabilir.
Süleyman geri dönünce tabii Mesleme'nin gücü kırıldı. Ama kuşatmayı bir müddet daha devam ettirdi. Fakat anladı ki bu haliyle İstanbul'u fethetmesi çok zor. İmparator da zor durumda. Bir anlaşma yoluna gitti Mesleme. İmparatorla bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmada işte şu kadar altın, şu kadar gümüş, şu kadar at haraç verilecek. Bu haracı zaten Süleyman tahsil etti, giderken aldı götürdü. Ve İstanbul'un karşısında o zaman Bizans hakimiyetinde olan Karaköy Müslümanlara tahsis edildi. Ve Mesleme ve askerleri bu Karaköy'de yaşamaya başladılar.
Peki bu Karaköy'de yaşayanlar var o zaman
var,
değil mi?
Ama bir yerleşim yeri. Çok az. Evet, bir yerleşim yeri. Yahudi var burada. Rus Yahudileri var. Onun ismi oradan geliyor zaten, Karayköy'ü. Fakat Araplar da buraya Kahırköy dediler. Yani Karay, Kariye'ye Karay, Kariye Kahır yaptılar. İsim benzerliği. Çünkü memleketten
uzakta Kahır.
Memleketten uzak, hiç bilmedikleri bir yerde ve meçhul bir akıbet. Ne olacağı belli değil. Yani Şam'dan yardım gelecekse ne ala, ya gelmeyecekse ne olacak? 7 sene kaldılar burada. Ve burada bir cami yaptırdılar. Bu cami bugün ayaktadır. Arap Camii diye bilinir. Emevi mimarisi üzeri yapılmıştır. Yerinde çok eski bir kilise harabesi olduğu söyleniyor. 740 senesinde Mesleme öldüğüne göre 706 senesine aittir bu cami. 7 sene burada çok sıkıntı çekerek yaşadılar. Ve 7 sene sonra Bizans İmparatoru yardımda gelmediğini anlayınca bunları tazik etti. Bunlar yine anlaşmayla gemilerine binerek telefat vermeden Şam'a geri döndüler.
7 yıllık bir İstanbul,
evet, macerası var.
Yerleşimleri var.
Mesleme hatıralarını yazmıştır. Daha doğrusu Mesleme'nin hatıraları onun ağzından kaydedilmiştir. Bu hatıraları meşhur mutasavvıf Muhyiddin İbni Arabi Müsamerat kitabında naklediyor. Ve onun için bu hadiseyi teferruatıyla biliyoruz. Biraz da edebi bir şekilde anlatmıştır. Mesleme'nin İstanbul macerası İslam tarihinin en enteresan hadiselerinden bir tanesidir. Tabii Mesleme döndükten sonra Bizanslılar bu camiyi hemen kiliseye çevirdiler.
Burada ilk ezan orada okundu.
İlk ezan orada okundu İstanbul.
İstanbul'un duyduğu ilk,
evet,
ezan.
Bilinen ilk ezan bu Arap Camii'nde okunmuş. Cemaatle namaz, cuma namazı hep bu Arap Camii'nde kılınmıştır. Onun için Arap Camii İstanbul'un Müslümanlığı için, İslam tarihi için çok ehemmiyetli bir yerdir.
Peki bir parantez açarsak aşağı yukarı ne kadarlık bir nüfustan bahsediyoruz? Belli mi?
Mesleme'nin yanında birkaç yüz askerden bahsediyoruz. Birkaç yüz asker kalmış. Onların tabii aileleri de var bazılarının. Bazıları aileleriyle beraber gelmişler. Bazıları yalnız gelmişler. Ve burada ciddi bir koloni kurdular. Bunlar. Mahkemeleri falan var, düşünün. Ticaret yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Zaten şöyle oluyor. Bir müddet sonra artık düşmanla olan münasebetleriniz yumuşuyor. Yani karşıda bu insanlar yaşıyor. Artık Bizans devamlı
dönmeselerdi
böyle...
Dönmeselerdi belki.
Dönmeselerdi. Kalabilirlerdi.
Ama yani işte... Şartlara uyum sağlayıp.
Emevi hükümdarları uzak orada yerlerdeki...
Bir devlet, sözünü kesiyorum ama mesela bir devletçik kurmak, bir şey ilan etmek...
Mümkündü. Ama tabii bu o zamanın şartlarında bir gelenek değil. İkincisi Siz orayı fethederek gelmişsiniz. Anadolu'da hala harpler devam ediyor. Potansiyel bir düşmanlık var. Yani nihai bir barış yapmanız mümkün değil. Bir de Emevi halifeleri böyle çok uzaktaki deniz aşırı olan yerlerdeki kolonilerden hep endişe duymuşlardır. Mesela Ömer bin Abdülaziz Endülüs'teki Müslümanların varlığından gece gündüz endişe duymuştur. Yani ya bir topluca bir taarruz olursa, bir katliam olursa ve biz buradan deniz olduğu için arada yardıma gidemezsek oradaki insanlar felaket olur diye tabii hükümdarların şefkatli ve merhametli düşünmesi icap eder. Biraz cesaret ama biraz da tedbir. İstanbul içinde muhtemelen böyle bir endişe vardı. Çok uzakta bir Müslüman kolonisi. Bu ilk çağda pek tasavvur edilecek bir şey değil. Onun için Mesleme 7 sene sonra dönmüş. Geride Arap Camii'ni bırakmıştır. Arap Camii kiliseye dönse bile İstanbul'da Müslümanların ilk mühürlerinden bir tanesi olarak Eyüp Sultan Hazretleri'nden sonra günümüze kadar yaşamıştır. Ama bir boşluk var, bir ara var yani. Bir ara kayboldu, sonra tekrar bulundu.
Sonrasını kısa bir aradan sonra konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul'un ilk ezanının Arap Camii'nde okunduğunu, ilk cumanın burada kılındığını, 7 yıl Müslümanların burada yaşadığını ama sonra Şam'daki karışıklıklar sebebiyle buradan çekildiklerini, bir anlaşmayla gemilerine binerek gittiklerini, tarihe burada kurulmuş ilk Müslüman devletini kaydetme fırsatını kaçırdıklarını.
Evet tabii söyledik. Şartlar buna müsaade etmedi. O zamanın şartlarında bu kadar uzak bir yerde bir koloninin kalması mümkün değil. Şam'ın yardım etmesi lazımdı. Fakat Şam da yardım edemedi. Çünkü Süleyman'ın dönüşünden sonra kısa bir zaman sonra Şam'da karışıklıklar çıktı. Veraset, taht karışıklıkları. Bu sebebiyle yardım gelmedi. Yardım gelmeyince Mesleme'de bundan ümidini kesti ama hakikaten büyük bir fırsatın kaçtığını görüyoruz. Ama bu bile Müslümanlar içindeki İstanbul'un bir gün elbette fethedileceği ülküsünü hiçbir zaman söndürmedi. Arap Camii uzun zaman kilise olarak kullanıldıktan sonra Latin istilasında harap oldu.
Bu arada değişti mi? Yani
şekil binayı olarak aynen kullandılar. Fakat Latin istilasında harap oldu. Daha sonra tabii oraya başka binalar yapıldı. Cenevizler geldi, Venedikler geldi. Galata'ya, orası bir Galata kolonisi
katlı
oldu.
Katlı binalar.
Katlı binalar yaptılar, surlar yaptılar. Oraya o Galata surları inşa edildi. Korumak maksadıyla. Bir mezbeleliğe döndü o taraf. Sultan 4. Murat zamanında bir tesadüfen bir rüya vesilesiyle, yine bir rüya vesilesiyle Arap Camii'nin yeri bulundu. Temelleri, direkleri zaten o biliyorsunuz Emevi mimarisi, Arap mimarisine göredir. Bulundu. Temellerin üzerinde orada kalan malzemeyle ve yine yeni malzemelerle Arap Camii tekrar inşa edildi. Fakat binaya son halini veren Saliha Sultan olmuştur. Sultan 1. Mahmud'un annesi. Onun hayır eserleri çoktur. Azap Kapı Çeşmesi'ni de o yaptırmıştır. Karşı tarafta o camiye yakın Arap Camii'ne böyle bir zarif çeşme var. Böylece Arap Camii tekrar Müslümanların namaz kıldığı çok zarif bir camidir. Kendine mahsus, ruhaniyetli bir camidir. Yani gittiğiniz zaman bu kadar sene kilise olmasına rağmen caminin 7 sene Müslümanlar bir İslami havası var. İhlasla yapıldığı için muhtemelen bunu hissediyorsunuz.
Bunu bilmeyen İstanbullular
çok
da var ama
var. Arap Camii'ni duymayan, bilmeyen çok insan var. Evet. Çünkü biraz sote bir yerdedir. Yani Karaköy'de Kasımpaşa tarafında böyle çarşının içinde bir yerdedir. Bilmeyen bilmez ama gördüğünüz zaman böyle binaların içinde ihtişamlı bir camidir. Ve içi de öyle, dışı da öyle. Yakın zamanda tekrar tamir geçirdi. Ve orası zaten bir İtalyan şehrine benzer. Yani İtalya'yı görmeyenlere tavsiyem Karaköy ve Galata'yı geçsinler. İşte İtalya şehirleri aynı öyle yerler yani. Binalı her şeyle öyledir. Keşmekeşi, gürültüsü aynı.
Hatta
öyle.
Oraya gittiklerinde bir başka esere de bakabilirler değil mi yakın yerde?
Şimdi Arap Camii'nin bu tarafında, Karaköy tarafında da Yeraltı Camii var. Çok kişi Yeraltı Camii'ni biliyor. Çünkü Yeraltı Camii kolay bir yerdedir. Yeraltı Camii'nin olduğu yerde bir kabir bulundu. Orası kurşunlu mahzendir. Limanın mahzeni orası. Bir kabir bulundu. Muhtemelen Müslümanlara ait bir depo idi orası. Ve Müslümanlardan orada bazı kabirler vardı. Sonra Ceneviz'den orayı depo olarak kullandılar. Yine Sultan Mahmud orayı buldu. Oranın üzerine bir cami yaptırdı. Bugün Yeraltı Camii olarak bilinir. Müslümanlar zamanında cami olup olmadığını bilmiyoruz. Muhtemelen yine depoydu. Pek cami olacak bir yer değil. Fakat içinde Müslümanlara ait kabrin bulunduğu bir yer ne olabilir? Sultan Mahmud orayı bir hatta kilitli kapısına kurşun akıtılmış, kilitlenmiş bir yerdi orası. Yani eskiden kalma bir mahzen. Kurşunlu mahzen derler onun için. Yeraltı Camii. Bu ikisi bize Karaköy'de Müslümanlardan kalma iki hatıradır. Arap Camii bir tarafta,
Yeraltı Camii.
Evet, köprünün bir tarafında Arap Camii biraz ilerisinde. Çok yakınında ise Yeraltı Camii. Sur içinde yine Müslümanlardan kalma bazı hatıralar var. Bunlardan bir tanesi Koca Mustafa Paşa'da Sümbül Efendi Camii'nin veya Koca Mustafa Paşa Camii'nin avlusunda çifte gelinlerdir. Fatma ve Sükeyne adında iki Müslüman kız. Rivayete göre Hazreti Hüseyin'in kızları bunlar. Hazreti Hüseyin İstanbul kuşatmasına katılmıştır. Yezid'in kumandasında. O da enteresandır tarihte. Ve geri dönmüştür. Rivayete göre bu iki kız esir edilmiştir. Bizans İmparatoru'na götürmüş peygamberin torunları oldukları için. Bizans İmparatoru bunları Hristiyanlığa zorlamış. Çünkü peygamberin iki torunu Hristiyan olursa bu Hristiyanlık dünyasında imparatora, ikinci Konstantinos'a büyük bir prestij ve sükse kazandıracaktır. Fakat iki kız buna yanaşmamışlardır. İmparator da onların gönüllü Hristiyan olmalarını istiyor. Yani zorla değil. Kızı Katerina'yı bunlarla arkadaş yapıyor. Git bunlarla görüş, Hristiyanlığı telkin et. Bunlar Hristiyan olsunlar. Böylece bizim itibarımız bütün dünyada artar. Katerina Müslüman oluyor. Bunun üzerine imparator bunlara 40 gün müddet veriyor. 40 gün içinde geri dönmediğiniz takdirde öldüreceğim. Bu 40 gün içinde üçü de peş peşe vefat ediyorlar.
40 günün dolmasını beklemeden.
Katerina kral kızının kabri diye Sulbel Efendi bahçesindedir. Sükeyne ve Fatıma da onun yanında iki çifte gelinler diye kabirleri vardır. Hatta Sümbül Efendi burayı ziyaret ettiği zaman çok ruhaniyetli bulmuş. Beni bundan ayak ucuna gömün dediği için, oraya gömüldüğü için burası Sümbül Efendi'nin türbesi oradadır mekan. Ama Koca Mustafa Paşa Camii'dir orası. Bu bir efsane. Ama 12. asır seyyahları bahsediyor bundan, bu hadiseden. Ne derece doğru bilmiyoruz ama böyle bir hadiseden eski seyyahlar bahsediyor. Bir de Eminönü'nde bir hatıra var. Harunür Reşit, o zamanki Bizans İmparatoru Nikeforos'a bir sefir gönderiyor. Bizans heyet gönderiyor. Bu heyet biraz taşkınlık mı yapıyor, yoksa Bizanslılar mı taşkınlık yapıyor? Bir arbede çıkıyor şehrin içinde ve bu elçilik heyeti öldürülüyor. Bunun üzerine bir başka heyet gönderiyor Harun-u Reşit. Bu heyetin başında Baba Cafer adında yine Hazreti Peygamber soyundan gelen bir zat var. Baba Cafer sert bir mizaçlı kimseymiş. İmparatora sert konuşuyor bu hadiseyle alakalı. Halbuki İstanbul'dasınız. İmparator bunu hapse attırıyor. Yanındakiler daha mülayim. Onlar Baba Cafer'in affedilmesi için müracaatta bulunurken Baba Cafer'in zindancısı Müslüman oluyor. İmparator buna çok kızıyor. Baba Cafer'i de, zindancıyı da idam ettiriyor. Zindan Baba derler o zindancıya. Öbürüne de Baba Cafer derler. İkisinin kabri bugün Eminönü'nde kuyumcuların bulunduğu zindan hanının mahzenindedir. Eskiden çocuğu olmayan kadınlar çifte gelinlere, Sümbül Efendi'ye ziyarete gelirlerdi. Evlenemeyen veya çocuğu yaşamayan kadınlar yine buraya gelip Baba Cafer'e adak yaparlardı. Konuşamayan çocukları buraya getirirlerdi. Eski İstanbul kültüründe Baba Cafer'in ciddi bir yeri vardı. Bu İstanbul'da Müslümanların İstanbul'un Türkler tarafından fethinden önce bırakmış olduğu bizim belki bilmediğimiz, belki kaybolan nice eserden birkaç tanesidir.
Tabii tarih yaklaştıkça, İstanbul'un fethine doğru yaklaştıkça bu defa Osmanlı'nın yavaş yavaş İstanbul'a izler bırakmaya başladığını görüyoruz. Yine İstanbul'un iki özel hisarı İstanbul'un fethinden önce yapılmış.
Yıldırım Sultan Bayezid İstanbul'u üç defa kuşattı. Bunlardan bir tanesinde İstanbul'un düşmesine ramak kalmıştı. Birinde bir iç isyan, birinde Timur, birinde Niboğlu harbi mani oldu. O zaman imparator sur içinde Türklere bir mahalle vermeyi kabul etti. Bugün Bahçekapı'da, yani Sirkeci'de olduğunu tahmin ettiğimiz bu mahalle kadısıyla, Türklerin iskanıyla bir Müslüman mahallesiydi.
Bahçekapı'da.
Bahçekapı olduğu tahmin ediliyor. Yani çünkü tarihçiler o zamanki İstanbul'u farklı dillerle anlatılıyor ama tarihçiler diyor ki burası muhtemelen bugünkü Bahçekapı. Yani Yeni Cami'nin arka tarafındaydı bu mahalle. Burada bir Türk mahallesi kurulmuştu. Bugün bunun hiçbir eseri kalmamıştır. Çünkü Yıldırım Bayezid'in vefatından sonra tabii ki buradaki Türkler tahliye edilmiş ve mahalle tamamen tekrar eski hüviyetine döndürülmüştür. Ama bu da enteresandır. Yani birkaç sene İstanbul'da sur içinde bir Müslüman Türk mahallesi varlığını devam ettirmiştir. Tabii İstanbul sayarsanız Boğazlar ve Üsküdar, biliyorsunuz, çok eskiden fethedildi. Üsküdar Orhan Gazi zamanında fethedilmiştir.
Fethi gören
Üsküdar diye zaten Yahya Kemal'in anlattığı Üsküdar'da zaten çok eskiye ait eserler vardır. Karacaahmet bile Hacı Bektaş Veli Halifesi düşünün, 13. asır evliyasından. Orada kabri var ve İstanbul'un en eski kabristanıdır. Karacaahmet kabristanı Eyüp Sultan'dan bile daha eskidir kabristan olarak. Burayı biz İstanbul'u daha ziyade Karaköy ve Suriç olarak kabul ettiğimiz için Boğaz köyleri de İstanbul'a tabiydi o zaman. Yıldırım Bayezid'in en büyük emeli İstanbul'u fethetmekti. Ve onu torunu Sultan II. Murat da tevarüs etmiş. Fakat bu devlet onun da çocuğu olan Sultan II. Mehmet'e nasip olmuş ve Fatih ünvanını almıştır. Çünkü çok stratejik bir yerdeydi Bizans ve Osmanlı Devleti'ni ciddi bir zaafa uğratıyordu o zaman için. Yıldırım Sultan Bayezid İstanbul'un fethi için ve buradaki boğaz trafiğinin kontrolü için, yani yardım gelirse yukarıdan onu kontrol altında tutmak için bugün Anadolu Hisarı dediğimiz yerde bir hisar yaptırmıştır. Bu hisara güzelce hisarı derler. Bugün de bir kısmı ayaktadır, bir kısmı çok daha mühim olan sahil yolu için yıkılmıştır.
Çok daha önemli.
Evet. Yani hisarın yarısı yoktur şu anda. Yıldırım Sultan Bayezid'den kalma 15. asır, 14. asır sonları da kalma 600 senelik bir eser. Sırf yol geçsin sahilden.
Millet arabalarıyla da Çebeye Koza gitsin. Yani o tarihe kadar Rumeli Hisarı gibi miydi
görüntüsü? Şey, mimari olarak benzemiyordu ama.
Yok hayır. Hani
geniş,
varlığı
büyük bir,
olarak
tabii
yani.
İçinde mahalle var, garnizon var, insanlar yaşıyor, aileler yaşıyor, dükkancılar var, çarşısı var, camisi var. Bir küçük şehir gibiydi güzelce Hisar. Zaten az çok anlaşılıyor. Şöyle baktığınız zaman uzantılarına, surlarının büyük bir mekanı kapladığını görüyorsunuz. Bizans bir şey diyemedi buna tabii. Yıldırım Bayezid çok güçlüydü. Orası Bizans toprağıydı. Bundan sonra orası artık Osmanlı kontrolüne geçti tamamen. Anadolu yakası, Beykoz'a kadar. Muazzam bir eserdir. Ve kuş uçurtmuyordu. Güzelce eser. Dar bir yerdir. Boğazın en dar olduğu yerdir. Fatih Sultan Mehmet'le karşıya boğaz keseni yapınca hakikaten boğaz kesildi.
Evet.
Biz şimdi Rumeli Hisarı diyoruz oraya. Bu iki hisar karşılıklı. Mimari stili çok farklıydı. Tabii arada neredeyse 100 seneye yakın var. Ama her ikisi de çok müstahkemdir. Boğaz kesen hisarı iskan için değil, tamamen askeri maksatlarla yapılmıştır. Fakat Anadolu Hisarı'nda sosyal maksatlar da var.
Yerleşim var.
Yerleşim
var.
İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşıyor. Orada insanlar,
diğer tarafta
aileleri
sadece
var.
Gözlem Kulesi var. Küçük bir
cami
var.
Cami var. Birlik var. Yani zaruri, yani oradaki birliğin zaruri ihtiyaç. Orası çünkü bir geçicidir. Benim anladığım kadarıyla fetih için yapılmış orası. Ha, fetihten sonra da askeri maksatlarla veya denizcilik maksatlarıyla kullanılmıştır ama.
Ama yerleşim
yapılısı, olmamıştır. Etrafında olmuştur. Çünkü bir yerde birlik varsa ihtiyaç var demektir. Hemen etrafında bir mahalle teşekkül ediyor. Rumelistan'da iskan yoktu o zaman. Zaten iskana çok müsait değildir. Yerleşim olarak çok diktir.
Evet.
Boğaz köyleri var, Sarıyer'e kadar küçük küçük balıkçı köyleri var. Rumelistan'da iskan yoktu eskiden. Şimdi, ama Rumeli Sarı ile beraber orada küçük bir Müslüman kolonisi teşekkül etti. Ve Rumeli yakasının en Müslüman mahallesidir. Bütün ulema orada otururdu eskiden.
Ondan sonrakiler hep küçük Rum köyleri
küçük,
zaten
küçük
var olanlar.
Var olan. Sarıyer vardı, Tarabya vardı, küçük küçük köy, İstinye vardı, küçük küçük köyler, balıkçı köyleri onlar. Rumlar yaşıyor.
Küçük koylar herhalde.
Orta
değil
köy,
mi?
Küçük küçük koylar. Gitmek mümkün değil, yol yok birbirlerinden. Yani normal tabii yollar var. Hiçbirinde yol yok.
Ya da deniz yolu.
Deniz yolu var sadece. Evet. Kayıklarla ulaşılıyordu.
Baktığınızda ikisi birbirini tam anlamıyla görüyor.
Evet.
Boğazın en dar yeri hemen hemen. Ve tam anlamıyla bir boğaz keser.
Evet. Hiçbir geminin yukarıdan girmesi.
Her ikisi birbirinin top atışı mesafesinde
mesafesindedir. Yani. Duramazlar. Hiç mümkün değil. Ve tutmuştur zaten. Girişe mani olmuştur her ikisi de. Yani kendisinden beklenen fonksiyonu yapmıştır. Şimdi Yıldırım Sultan Bayezid o hisarı yaptı. İstanbul'u fethedemedi ama o hisarın varlığı Fatih Sultan Mehmet'in işini oldukça kolaylaştırmıştır.
Evet.
Yani fetih tek başına Fatih Sultan Mehmet'in evet netice onundur
bunlar, ama bunlar böyledir. Yani üst üste koyarsınız
evet.
Her zaman.
Evet.
Yani. Başarı böyledir.
Bu inkar edilecek bir muvaffakiyet değildir. Yıldırım Sultan Bayezid çok büyük bir hükümdardır.
Bazen bilgi birikimi, bazen hayaller de üst üste konuyor değil mi?
Tabii. Yani ecdadınızdan tevarüs ettiğiniz hayaller sizin duygu dünyanızı şekillendiriyor. Bu da bir milletin zaten hafızasıdır. Milletler böyle ayakta dururlar.
Evet.
İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar demiş Yahya Kemal. Bu milletler, aileler, insan silsilesi içinde böyledir.
Evet. Bu iki eser baktığınız zaman şu ana kadar da ayakta
evet.
duran hani kısmen de olsa.
Olsun evet.
Güzelce Hisar için söyleyelim.
Rumeli Hisar'ın camisini yıktılar. Konser yeri yaptılar. Başka konser yeri olmadığı için İstanbul'da camiyi yıkarak. Güzelce Hisar'ın da yol bahanesiyle yarısını neredeyse yere yakın yıktılar. Ve tabii bu, böylece orijinal hususiyetini oldukça kaybetti birbiriyle irtibatını.
Mesela şimdi yolu biraz daha hani seviyoruz denizi doldurmayı
evet.
da hani pek çok farklı sebep için dolduruyoruz. Hani tarihi bir eseri korumak için böyle bir yol
yapılabilirdi ama 40'lı yıllar bir. İkincisi Osmanlı'dan kalma hiçbir şeye karşı bir saygı beslenmiyor.
Şimdi benim üzüldüğüm şey sözünüzü böyle kesiyorum ama benim üzüldüğüm şey bunun üzerindeki kimliğin tarihi özelliğinin önüne geçmesi. Yani bu
bizde maalesef öyledir. Yani bizde bir şey Osmanlı'dan kalmışsa önce Osmanlı eseri, İslam eseri diye damgalanır. Halbuki bir tarihi eserdir.
Evet.
Kimden kalırsa kalsın. Ben bir Müslüman Türk olarak memleketimde Bizanslara veya diğer medeniyetlere ait bir şey bulunduğu zaman da aynı heyecanı hissediyorum. Neticede bu bir insanlık mirasıdır. İnsanlar bundan da ibret alırlar ve bir şeyler öğrenirler.
Ve bir zenginliktir. Yani bir ülkeye gittiğinizde evet. Ne görmek evet, istersiniz ki?
Bu da yanlıştır. Yani Osmanlı eserlerini tutalım, Bizans eserlerini yıkı, bu da yanlıştır. Ama sırf bir Osmanlı eseri olduğu için, eskiyi hatırlattığı için, eskinin ihtişamını biliyorsunuz bu 30'lu 40'lı yıllardaki umumi politikaydı.
Bu biraz da kendine güvensiz bir politika. Yani tabii. Varlığınıza güvenmediğiniz için belki de böyle söylemlerle insanların aklını karıştırmaya çalışıyorsunuz.
Doğru, doğru. Yani kendine güvenenler bunu yapmaz. Mirasa sahip çıkar. Evet. Fransız da bunu yapmış ama her ihtilalde, her darbede bu oluyor. Kendinden öncekini kötülemek. Onun bıraktığı bütün mirası topyekün reddetmek maalesef
gibi,
var.
İnsanlık mirasıdır. Yani bundan 100 yıl, 200 yıl sonra bunu neden yaşatmadınız diye torunlarımızın bize soracağından.
Şimdi 50'den sonra ise tamamen pragmatik sebeplerle bunlar yok edilmiştir ve hala da yok ediliyor. Yani hani düşmanlık sebebiyle değil de.
Aslında bir gün belki bunu da konuşmak lazım. Laf lafı açıyor evet. Belki. Vatan Caddesi'nden evet. Mesela çok bahsedilir.
Yol mühim, meydan mühim bizde, köprü mühim, tarihi eser mühim değil, mezarlık mühim değil. 600 yıllık bir mezarlık var. Hiç. Yıkın, kaldırın, oraya apartmanlar dikin, insanlar otursunlar. Ayas Paşa Mezarlığı, İstanbul'un en eski mezarlığıdır. Bugünkü başkanın o denize nazır olan yerleri. Şimdi apartman dolu. Rumların, Yahudilerin mezarlıkları var. Saysalar, derler ki Rumlar, Yahudiler, siz kimsiniz? Biz daha çokuz burada.
Yani öyle baktığınız zaman.
Erzurum'da öyle oldu. Erzurum'a bir Amerikan müfettişi gelmişti. Vilayet-i Sitte, yani Ermeni devletinin kurulması zamanı konuşulduğu zaman, öyle bir teşebbüs olduğu zaman tarafsız diye Amerikan mürahhasları geldi. Amerikan mürahhaslarının raporunda öyle yazıyor. Erzurum'da diyor Müslüman Türklerin mezarlığı Ermenilerin mezarlığının 3 katıdır diyor. Bu diyor yani buranın diyor Türklere ait olduğunun delillerinden bir tanesidir diyor.
Öyledir ama değil mi?
Öyledir. Yani, topu mirası. Sizin de bakalım Anadolu'da Müslüman mezarlığı var mı? Anadolu'nun hiçbir şehrinde Müslüman mezarlığı yok.
Eski mezarlıklar yok.
Hiç yoktur. 1930'lu yıllarda hepsi şehir parkı, assubay hazırlama okulu, halk evi binasına çevrilmiştir.
Ya bu binalara ihtiyaç olmadığını söylemek anlamına öyle gelmiyor bu.
Öyle demedim ben
bu.
Zaten.
Ama
yer mi yok?
Yer mi yok? Evet, yani yeni kurulan bir şehirde, evet. Hele yavaş yavaş büyüyen bir, evet, şehirde daha planlı program yapabilirsiniz. Ama biraz da galiba insanların şehir içinde mezar görmek istememek
o
gibi
bir... O zaman ayrı şehirler kurarsınız. Avrupa'da var bu. Görmek istemiyorsanız mezarı, ölümden kaçamazsınız. Ölüm her yerde sizi bulur. Burçlara da çıksanız. Yani ölüm hayatın bir parçasıdır. Osmanlı kültüründe mezarların şehir içinde olmasının sebebi insanlar ölümü devamlı hatırlatmaktır. Ölümü devamlı hatırlayan insan başkalarını kıramaz. Kul hakkı yiyemez. Hainlik yapamaz. Mezar görmeyen insandan siz her şeyi beklersiniz. Onun bile bir sosyal fonksiyonu var. Hadi ben istemiyorum mezarlık görmek. O zaman şehir dışında uydu şehirler yaparsınız. Avrupa'da var böyle. Hiç mezar görmezsiniz, cami görmezsiniz, eski bina görmezsiniz, çeşme görmezsiniz. Muntazam sokaklar, bahçelerde, AVM'lerde yaşarsınız. Bunun da imkanı var. Bu da eskiden yapılabilirdi. Eski kazalardaki eski binaları yıkıp, eski camileri yıkıp, eski medreseleri yıkıp veya asli hüviyetinden uzaklaştırıp başka maksatlarla kullanmak yerine bu masrafla, çünkü biliyorsunuz tamir etmek de yapmak kadar masraflıdır.
Yıkmak da masraftır.
Yıkmak da masraflıdır. Bir başka mahalle kurulabilirdi. Bazılarında kurulmuş ama bu hunharlıkta gene yapılmıştır yani.
Tabii dediğiniz gibi tarihe bakış açısıyla alakalı bu. Ben insanların görevini bitirmiş bir tarihi eser, artık yıkılmış, evet, bir tarihi eserin Osmanlı'da da başka bir şeye, evet, dönüştüğünü biliyoruz.
Evet.
Ama hala devam eden, görevini devam eden, ettiren yerlere de saygı duyulmuş. Kaldı ki eğer Osmanlı'nın böyle bir bakış açısı olsaydı bugün bu coğrafyada, sadece İstanbul için söylemeyelim, farklı dinlere ait hiçbir tarihi eser, hiçbir kalmazdı. Sivil mimari örneği ya da mezarlık kalmazdı.
Kalmazdı, evet. Osmanlı'da böyle bir şey yok. Yani kendisini dindar tanıttığı halde, bildiği halde mesela böyle bir şey içinde olmamış. Ve fethettiği halde, silahla fethettiği halde Anadolu'da böyle bir yıkımın içinde olmamış. Ya eski sahiplerin elinde bırakmış veya kendisi fonksiyonel bir şekilde onun varlığını devam ettirmiş.
Böyle baktığınız zaman tarihe sahip çıkmanın aslında insanlık görevi olduğunu.
Evet, milli bir vazife değil, insanlık vazifesidir.
Evet,
her görüyoruz. Şeyin önündedir.
Evet. Bugün
onun
mesela
için siz yurt dışına gittiğiniz zaman da yurt dışındaki bir esere zarar veremezsiniz. Yani ben onu da insanlığın mirası olarak görüyorum.
Harabelerden bahsediliyor. Evet. Ya buna niye bu kadar para harcıyoruz? Niye bu kadar vakit harcıyoruz? Niye bu kadar enerji harcıyoruz diyenlere de aslında, evet, buradan bir cevap
geliyor. O harabeler
geliyor.
İşte insanı, cemiyeti, insan yapan, cemiyeti cemiyet yapan şeylerdir. Onlar olmasa siz bunu nereden anlayacaksınız? Nereden bileceksiniz?
Üst üste koymaktan bahsediyoruz. Tabii, evet. Ya. Truva gibi kaç kat üst üste şehir.
Evliya Çelebi gitmiş, gezmiş, anlatmış, bunlardan manalar çıkartmış. Girit'i gezmiş, Girit medeniyeti hakkında en isabetli ilk kararı Evliya Çelebi vermişti. Bütün dünya tarihçileri şapkalarını çıkarıyorlar onun önünde. Nasıl tespit etti bunu diye. Bunları Girit'te gördüğü eski tarihi eserlerle Mısır'daki tarihi eserlerin mukayesesi sayesinde yapmıştır.
Ama onu gördüğü için yapabiliyor işte. Tabii. Yani evet. Gözünü kapatırsa
evet,
ona.
Aynen öyle.
Ya da gözleri ya. Kapattırılırsa biz belgesel seyrederken bile gözümüzü kapatarak seyrediyoruz. Evet, görmek istediğimizi eleştirerek bakıyoruz. Çok evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buradan bir sürü yeni konu çıktı, farkında
evet,
mısınız?
Evet, öyle oldu.
Bir gün Evliya Çelebi'yi konuşalım. İnşallah. Bir gün mezarlıkları konuşalım. İnşallah. Görüşmek üzere.
İnşallah.